Türkiye'nin 24 Haziran'la birlikte bırakın bir hükümet değişikliğini, bir sistem, bir rejim değişikliğine gittiğini ve bu arada zaten en az 2 senedir ben geliyorum diyen bir kriz olduğunu gören Amerika'nın Türkiye'yi en zayıf anlarından birinde yakaladığını düşünüyorum.
Bu sefer çok önemli bir sözleşme imzalandı sığınmacılar konusunda. Trump onu da imzalamadı.
Bu olay Suudi Arabistan tarihinde de Orta Doğu tarihinde de çok önemli bir dönüm noktasını oluşturacak.
Suriye S-300 konuşlandırma kararı Suriye Savaşı'nda önemli bir askeri aşamaya işaret ediyor.
Türkiye'de bu kararın verilmesinden öncesinde de piyasalar var. Önceden sanki deprem uyarı sistemi gibi sonuçları bir satın almaya başlıyor.
Arap dünyasında iki grup oluştu diyebiliriz. Bir tarafta işte Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler. Bir tarafta da Katar'ı, işte Türkiye'yi görebiliyoruz.
Senato'yu ve Temsilciler Meclisi çoğunluğunu Cumhuriyetçilerin kaybetmesi söz konusu olabilecek. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti Trump'a neredeyse bir hediye verdi.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da RSFM'de.
Eksen'den merhabalar tekrardan. Uzun bir yaz arasından sonra dünyadan haberlerle yine karşınızdayız. Ben Ceyda Karan. Kış, sonbahar, kış ayları da muhtemelen yaz ayları gibi sıcak geçecek. Dünya, ben ekseni yapmadım ama tabii dünya durmadı. Bütün yaz ayları boyunca pek çok gelişme yaşandı uluslararası düzeyde. Türkiye'nin etrafında, dünyanın dört bir yanında gelişmeler vardı. Bugün biraz girişte kısa bir özet size yapacağım ve hemen Türkiye'yi daha yakından ilgilendiren sıcak konulara geçeceğiz ki Suriye bunların başında geliyor tabii. Türk-Amerikan ilişkileri ve Türkiye-Rusya ilişkileri bunların başında geliyor. Özellikle de Suriye üzerinden bir önemli bir resim oluştu. Fırat'ın doğusu, Fırat'ın batısı şeklinde. Bugün bu konuya programın ikinci yarısında el atacağız. Stüdyomuzda ilk gün ricamızı kırmadı, stüdyomuza geldi. Profesör Hasan Ünal olacak. Buçuk gibi başlayacağız onunla ve aslında Türk dış politikasının belki en yakıcı başlığı demek gerekiyor. Buna bakacağız. Profesör Hasan Ünal'la birlikte YouTube kanalımızdan da canlı yayınlanacak radyo kanalı dışında. Başlamadan hemen frekanslarımızı anımsatmak istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91.0, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2'den ekseni dinleyebilirsiniz. Yine Sputnik Türkiye'nin YouTube kanalından konuklu bölümümüz canlı yayınlanacak. İnternet üzerinden de yine Sputnik'in web sitesi üzerinden bizi dinleyebilirsiniz. Başlayalım eksene. Evet, sıcak bir yaz dedik. Hakikaten özellikle Türk dış politikası açısından sıcak bir yaz olduğu aşikar. Temmuz ayının ortalarında, 12 Temmuz'da Rusya'nın S-400 füze savunma sistemlerinin Türkiye'ye gelmesiyle en hareketli günler başladı. Öyle demek lazım. Aslında ilk parti konuşlandırıldı. İkinci parti 27 Ağustos'ta birkaç gün önce Cumhurbaşkanı'nın Moskova'ya, bu sefer biraz İdlib'deki sıcak gelişmeler üzerinden yaptığı ziyaret esnasında ikinci parti geldi. Zaten Nisan 2020'ye kadar da son konuşlanma tamamlanma tarihine kadar da epey bir zaman var. Ama Türk dış politikası Suriye, Amerika, Rusya ile ilişkiler eksenli, gerilimli bir dönem, iki ay yaşadı desek yeridir aslında. S-400 meselesi çok tartışıldı. Amerikan yönetimi 5 gün sonra S-400'lerin görüntüleri de yayınlandı. Savunma Bakanlığı, Rusya Savunma Bakanlığı ve Türkiye'de aynı şekilde. Bu önemli bir şey tabii. Batı kulübünün üyesi olan Türkiye'nin böylesi bir yönelime girmesi önemliydi. Hemen ardından 5 gün sonra Amerika'dan ilk yaptırım geldi. F-35 programı askıya alındı. Aslında bekleniyordu bütün bunlar. Ve tabii Türkiye'de bundan rahatsız ama arkası gelmedi çabuk, öyle söyleyelim aslında. Amerikan yaptırımları Kongre Trump'ı sıkıştırıyor şu anda ama henüz öyle bir şey yok. Temmuz başında da Amerika Birleşik Devletleri James Jeffrey'nin Türkiye ziyareti ardından Amerikan heyetinin gelmesiyle Suriye'nin kuzeydoğusunda PYD bölgesi üzerinden bir güvenli bölge pazarlığı başladı ve Ağustos'un 7'sinde heyetler ortak açıklama yaptılar. Türkiye'nin güvenlik kaygılarını giderecek şekilde bir müşterek ortak harekat merkezi Urfa'da tesis edilmesi, hatta Amerikalı komutanlar geldi ve ardından bir barış koridoru, aslında sığınmacıların oraya konuşlandırılması hedefli. Bu açıklandı. Türkiye tabii ne kadar derinlikte, ne kadar uzunlukta bunu kuracak Amerikalılarla birlikte, bu belli değil, hala da değil. Pazarlıklar devam ediyor. Gelen sızan bilgiler belli yerlerde, böyle Arap nüfusun olduğu yerlerde biraz daha fazla, böyle 30 kilometre, 40 kilometrelik bir talebi var Türkiye'nin. Daha dar alanlarda, sınırın hemen dibindeki Kürt nüfus ağırlıklı yerleşimlerin bulunduğu alanlarda 5 kilometre, işte arada bir 14 kilometrelik Amerikan askerlerinin kontrolü daha ziyade etkili olacağı bölge. Yani tam bir olma durumu yok, öyle aktarmak lazım. Bununla ilgili Cumhurbaşkanı'nın en son 30 Ağustos'tan beri verdiği mesajlar da var elbette. Bunlar konuşulurken Amerikalılarla bu sefer Ağustos ortasında Suriye ordusunun aslında 3 aydır yürüttüğü operasyonda çok önemli bir kazanımı geldi. Han Şeyhun, Tahrir-i Şam El-Kaide'nin Suriye kolu, onun elinden alındı ve buradaki Türk gözlem noktası tehdit altına girdi. 15'inde başladı ve Türkiye'nin gönderdiği takviye vuruldu. Rus uçakları mı vurdu, Suriye uçakları mı vurdu diye tartışmalar koptu. Ama nihayetinde orada bir tecrit hali oldu. Hemen ardından zaten Cumhurbaşkanı Moskova'ya telefon açtı. Gerçi konuşma biraz geç oldu. 23 Ağustos'ta, 19'unda vuku buldu bu olay ve tartışmalar. Ancak epey bir zaman geçtikten sonra Putin'den yanıt geldi. O da fuara davet etti Cumhurbaşkanını ve Moskova'da 27 Ağustos'ta işte o fuar vesilesiyle görüşmeler gerçekleşti. İdlib'le ilgili pek somut bir şey çıkmış gibi gözükmüyor. Onu belirtmek lazım. Ancak şimdi bugün gelen taze haberlere bakılırsa HTŞ'nin Maarat Numan bölgesinde kontrolü Feylak grubuna, yani daha ılımlı diye addedilen gruba devrettiği yolunda bir takım iddialar var ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin o Morek'teki kontrol noktasını boşaltmama ısrarı devam ederken sanki HTŞ ile bir takım anlaşmalar mı oluyor acaba sorusu akla düşüyor. Çünkü aksi takdirde Türk askerleri canlı kalkana dönüşecek o bölgede. Fakat sanki bir hareketlenme varmış gibi. Bu arada tabii sınırımızı bastılar, hain Türk ordusu diye bağırdılar. Bir takım cihatçı grupların üyelerinin, özellikle 30 Ağustos'ta dikkat çekiciydi, harekete geçirdiği bir takım kitleler. Bu da dikkat çekiciydi. Tabii Suriye ayağını Hasan Ünal'la da konuşacağız birazdan. Cumhurbaşkanı'nın Moskova ziyaretinde bir de S-400'ler ikinci parti geldi. Bir de uçak alımı, madem F-35'leri Amerikalılar vermiyor. O zaman Rusya'nın 5. nesil uçağı Su-57 denildi. Aslında bunu daha Rusya ordusu bile sipariş etmedi bu arada. Yani şu an sipariş edilecek bir şeymiş gibi gözükmüyor. Ama yine de Su-30'lar var, Su-35'ler var Türkiye'nin ilgilenebileceği. Gerçi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu öyle bir şey yok dedi. Yani biz Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarında da zaten NATO üyeliği bizim için vazgeçilmez vurguları sürekli olarak yapılıyor. Çavuşoğlu'nun da açıklamalarından anlıyoruz ki bir F-35'lerden vazgeçmişlik haleti rükiyesi en azından yok Ankara'da. Tabii Amerikalılar ve Kongre baskısı nereye vardıracak orası belli değil. Hatta Patriotları da istediğini dile getiriyor Cumhurbaşkanı. Şimdi tabii hakikaten göç meselesi yine Avrupa'ya karşı bu koz kullanılıyor ve orada İdlib'de bir gerilim çıkması halinde eğer bu iş çözülmezse başka bir sorun da olacak. Bu konuda da Rusya ile Türkiye anlaşamıyor. Dondurma diplomasisi vardı, plombir deniliyor Rusya'da. Hatta Fransa'dan, işte Napolyon savaşlarından itibaren gelmiş dondurmalardan birisi. Dondurma ikram etti Putin Türkiye heyetine ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bedava ısmarladı daha doğrusu, ama tabii diğer şeyler çok bedava değil Rusya'dan Türkiye'nin alabileceği. Ne olacak ne bitecek, hakikaten görüşeceğiz, konuşacağız bunları Önümüzdeki günlerde daha detaylı farklı görüşlerde alacağız. Cumhurbaşkanı'nın hafta sonundan beri açıklamaları var. Fırat'ın doğusu gündemimizde, terör yuvalarını temizlemekte kararlıyız diyor kendisi. İdlib'le ilgili istediğimiz noktada değiliz dersek yalan olur diyor. Çünkü hakikaten Türkiye oradaki cihatçı gruplara desteği tümüyle kesmiyor. İşte onların kabul edilebilir versiyonları Rusya açısından. Belki oraya evrilebilir ve belki Soçi deklarasyonu bir sene oldu yerine getirilmedi Türkiye. Oradaki grupları HTŞ'yi, El-Kaide'yi terör örgütü olarak tanıdığı El-Kaide temizleyemedi. Ağır silahlardan arındıramadı. O yüzden de zaten Suriye ordusunun ilerleyişinde tam olarak kesmek mümkün olmuyor. Peki Soçi mutabakatı Eylül 2018 tarihli mutabakat yenilenebilir mi? 16'sında Hasan Ruhani İran Cumhurbaşkanı, Rusya Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bir araya gelecek Astana sürecinin ortakları olarak. Bakalım oradan ne çıkacak ama Cumhurbaşkanı'nın en son dediği bu. Su-57 ile ilgili olarak da Cumhurbaşkanı yine tabii Amerika ile Rusya'yı dengeleme bağlamında konuşuyor. Eğer F-35'ler konusunda Amerika bu tutumunu devam ettirirse biz de ne yapacağız? Başımızın çaresine bakacağız dedi Cumhurbaşkanı açıkça. Fırat'ın doğusu için 2-3 hafta süre veriyor. Yani bizim şartlarımız yerine getirilmezse gerisini karşımızdakiler düşünsünler diyor ama bu nasıl olacak o da belli değil ki bir anlaşma var dediğim gibi. Zaten kendisi de ifade ediyor bir takım müspet gelişmeler var diyor. Yani belli bölgelerde derinlemesine belli bölgelerde daha dar. Onun ötesine geçilebilecek gibi gözükmüyor ama Cumhurbaşkanı 40 kilometre bütün sınır hattı boyunca kalan bütün sınır hattı boyunca ilerleme istediği anlaşılıyor sözlerinden. Bu çok mümkün gibi açıkçası gözükmüyor. Yine tabii bir helikopter uçuşları yapıldı iki kere. İHA'lar izin verdi Amerika hava sahasına. Yani Türkiye bu operasyonları yapacak ama bu arada hava sahaları Fırat'ın batısında Rusya'nın doğusunda Amerika'nın kontrolünde. Öyle ben pat diye girdim dediğiniz zaman havadan bir problem çıkma olasılığı da yüksek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Polonya'da 2. Dünya Savaşı'nın başlangıcının 80. yıl dönümü ki dünya solu bunu 1 Eylül Barış Günü olarak anıyor. Her ne kadar BM 21 Eylül'ü tercih etse de savaşın acılarının yaşanmasının sembolik olarak, başlangıcı olarak 1 Eylül Türkiye'de özellikle Türkiye solu bunu kabul eder. Burada da anma törenleri yapılıyor Avrupa'da Barış Günü denmese bile. Ona katıldı Mike Pence'le görüştü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay. Son durumu ele almışlar. Şimdi Han Şeyhun Moskova temaslarının ardından Han Şeyhun'u ele geçirdi soruyoruz. Kendi toprağını kurtardı cihatçı gruplardan ve duruldu. Moskova ziyareti sonrası Erdoğan'ın ve ateşkes ilan edildi. Hoş, Amerikalılar İdlib'e hava saldırısı yaptılar. Terör gruplarını vurduklarını iddia ediyorlar ama bir eğitim, gençlerin eğitildiği bir yer olabileceği de söyleniyor. Ama bakarsanız Jolani, Heyet-i Tahrir-i-Şam'ın lideri öldürüldü diye önce çok heyecanla yayıldı. Sonra pek aslı astarı çıkmadı açıkçası onun. Rusya'da diyor ki Amerikalılar bize haber vermediler, Ankara'ya da haber vermediler diyor. Tabii Rusya ve Suriye ordusu oradaki cihatçıları vurduğu zaman sivilleri vuruyor. Amerika vurduğu zaman teröristleri vuruyor şeklinde onu da belirtmek gerekiyor. Böyle bir algı da var. Tabii neden hemen bu Moskova temaslarının ardından Suriye ordusu da Rusya'nın şimdilik sözünü dinlemiş gözüküyor, operasyonları durdurmuş gözüküyor. Amerika böyle bir vuruş yaptı sorusu da akla düşüyor. Burada bir provokasyon var mı diye. Rusya güvenlikli bölge uygulaması konusunda Suriye'nin kuzeydoğusu, burası farklı bir bölge. Tabii ki Amerikan kontrolünde artık Suriye'nin o bölgesi. Türkiye burada güvenlik çıkarları var Türkiye'nin. Putin de bunu tanıyor ve meşru buluyor. Dedi Sergey Lavrov. Hakikaten bunu Moskova'daki görüşmede Putin de söylemişti. Bu tabii Türkiye'nin Amerika ile ilişkilerinde problem yaratacak bir şey elbette. Rusya açısından bir sakıncası da olan bir şey değil. Putin zaten İdlib'deki terörist yatağını temizleme kararlılığını vurgulamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aynı noktada olmadıkları o söylemden ortaya çıkıyordu. Ama işte ortada problem var. Özellikle göç sorunu var. Ankara'dan yeniden başladı Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları, Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları. Bu İdlib'dekiler gelirse biz de şeye bırakırız, Avrupa'ya daha çok adam gelir şeklinde ikazlarına yine başlamış durumdalar. Bu yüzden hatta Yunanistan, Midilli Adası'na yine rekor kırılmış. Anlaşma bu arada askıya alındı denildi ama hiç de uyulan bir anlaşma da değil. Avrupa Birliği Türkiye arasında bu mülteci anlaşması 2016'da yapılmıştı ama yani hakikaten uygulanıyor da değil ama bir sürü 574 sığınmacı geçmiş cumartesi günü sadece Midilli Adası'na. Yunanistan şikayetçi bu durumdan. Hani anlaşma vardı diyorlar. Böyle bir durum karşı böyle toparlayabiliriz aslında bu denklemi. Yani bir ayağında S-400'ler Su-35 yerine 57'ler Rusya'ya tekrardan yönelmeler. Sonra Fırat'ın doğusunda Amerika'ya yönelmeler. Bir dengeleme siyaseti Temmuz ortasından beri devam etti desek yeridir. Birazdan Hasan Hoca ile de bunları daha detaylı konuşacağız. Evet, aslında bütün güney hattını toparlamaya çalıştığım için yine uzattım elbette. Bir İsrail-Hizbullah cephesinin hareketlendiğini belirtelim. 18 Ağustos'ta bir İsrail saldırısı sonrasında Lübnan'ın Beyrut'un güneyinde bir drone saldırısıyla başladı aslında. Suriye'de Şam yakınlarında Hizbullah hedeflerini vurdu. İsrail 2 kişi öldü ve Nasrallah sert bir açıklama yaptı. Yeni bir dönem başladı. Artık biz bu İHA'ları düşüreceğiz dedi. Durağan kalmayacağız dedi Nasrallah. Ve birdenbire hafta sonu bir çatışmaya dönüştü iş. Hizbullah Lübnan'ın güneyinden İsrail'e anti-tank füzeleri fırlattı. İsrail tank ateşiyle karşılık verdi. Aman ne oluyor falan denildi. 2006 savaşından bu yana bu kadar büyük bir şey de yaşanmamıştı aslında. Ama daha tabii İsrail'de seçimler var. Az kaldı. 2-3 hafta kaldı. Ve bu kapışma bir yerde durulmuş gibi gözüküyor. Netanyahu olayların gelişimine göre tavır alacağız dedi ama İsrail'den açıklama taktiksel düzeyde sona erdi. Karşılıklı saldırılar şeklinde gerçekleşti. Hariri tabii hemen Lübnan Başbakanı uluslararası toplumu uyardı. Böyle gelişmeler var İsrail Lübnan Hizbullah cephesinde. Bu arada Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun Lübnan Devleti'nin kuruluşunu 100. yıl dönümü dolayısıyla Osmanlı'yı işgalci olarak nitelediği devlet terörü, kıtlık ve zorla çalıştırma dair yüz binlerce kurbana sebep oldu Osmanlılar tarzında bir açıklama yapınca Türk Dışişleri Bakanlığı'nı kızdırdılar. Bu yaz İran, tabii ki İran'ın tanker savaşları vardı, öyle diyelim. Özellikle Suriye'de savaş var tabii ki Suriye'de ve çok büyük zorluklar yaşanıyor. Kimse de doğru düzgün Rusya ve İran dışında yardım etmiyor Suriye halkına. Akaryakıt krizi çok derin bir kriz. Suriye'de yaşayan arkadaşlarımız zaman zaman aktarıyorlardı bize. İran özellikle tankerlerle petrol gönderiyor. Sadece ona değil, kendi petrolünü satmaya çalışıyor. Amerikan yaptırımları altında zorlanıyor. Cebeli Tarık'ta durdurulan İran tankeri, buna karşılık İran'ın bir Britanya tankerini Kürmüz Boğazı'nda durdurması ortalık karıştırdı. Bu yaz aylarında Temmuz Ağustos'ta Adrian Darya, eski adıyla Grace, bir ismini değiştirdi İranlılar ve kriz daha sonra Cebeli Tarık yönetimi serbest bıraktı bu tankeri. Suriye'ye gittiği anlaşılıyor ya da Pompeo, Amerikan Dışişleri Bakanı, ondan şikayetçi oluyor. İran'da istediğimiz yere göndeririz diyor. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif söyledi bu sözleri. Bir de nükleer anlaşmada 2 adım atmıştı İran. Karşı taraf anlaşmaya uymadığı için kendisi de aşamalı bir biçimde yükümlülüklerini yerine getirmemeye başlamıştı. Nükleer zenginleştirme faaliyetleriyle başladı. AB'ye özellikle süre tanıdılar İran'ın çıkarlarını koruyacak önlemler almaları için. Şimdi 60 gün sürecek ikinci adımda bitiyor artık. Üçüncü adımı atacaklarını Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçı duyurmuş vaziyette. Bundan sonra ne olacak? Trump G7 zirvesi vesilesiyle ya şu İranlılarla bir konuşun, Hasan Ruhani ile konuş diye Avrupa Birliği cephesinden, müttefiklerinden baskı gördü. Özellikle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan, ama şimdilik böyle bir gelişme yokmuş gibi gözüküyor. Macron'un arabuluculuğu pek bir işe yaramış gözükmüyor ama tabii Avrupa Birliği Dış İlişkiler Şefi Federica Mogherini böyle bir diyaloğu memnuniyetle karşılayacaklarını dile getirmiş vaziyette İran'la alakadar. Böyle gelişmeler oldu. Önümüzdeki günlerde bu gerilim devam edecek. Petrol satışı konusunda bir takım esneklikler sağlamış Amerikalılar göya. İranlılar öyle diyor. En azından onların bu G7 toplantısı zirvesi, Zarif de gitmişti İran Dışişleri Bakanı, o vesileyle yaptıkları açıklamalar bu yönde idi. Evet. Ve Avrupa'da en büyük kriz Brexit krizi. 31 Ekim artık son tarih. Ertelendi. Britanya'nın artık sandık konuldu halkın önüne. Çıkalım dediler ama çıkamıyorlar. Temsilcileri, parlamentodaki temsilcileri bunu bir formüle edemiyor. Avrupa Birliği ile bunun anlaşması yapılamıyor. Çok işledik bu konuyu Eksen'de. Asıl problem tabii Boris Johnson'ın bizim Osmanlı torunu diyebildiğimiz Alexander Boris Johnson'ın anlaşmasız ülkesine çıkartmak için başbakan olması, tabii Temmuz'da Muhafazakar Parti lideri olarak seçilmesi, aslında seçilmedi halk tarafından ama lider seçildi ve Brexit 31 Ekim anlaşmasız çıkıp gitmek istiyor Boris Johnson. Zaten bu referandum yapıldığında da AB'den çıkışın şampiyonluğunu yürütüyordu. Şimdi ne yaptı? Parlamento 3 kere reddetmişti parlamento çıkışı. Anlaşmasız çıkışı da bloke ediyorlar. Bunu yapmasınlar diye Britanya'daki geleneksel kraliçenin konuşması. Parlamento tatil ediliyor o süreler içerisinde. Bunu fırsat bilip kraliçeye talepte bulundu. Kraliçe ne yapsın, reddedemiyor. Parlamento askıya alındı. Şimdi toplanıp da anlaşmasız çıkışı engelleyecek zaman kalmadı. Adeta bir darbe. Demokrasiye darbe. Britanya'nın Brexit'ten rahatsız kesimleri ayakta. Ortalık karışık. Bakalım ne olacak? 31 Ekim'e kadar bu konuyu da işleyeceğiz. Tabii bazı muhafazakar partili vekiller dahil olmak üzere anlaşmasız çıkışı engellemeye çalışacaklar. Çok sıcak günler olacak Eylül, Ekim, Britanya, Avrupa açısından. İtalya'da hükümet yine çöktü. Giuseppe Conte yeni hükümet kurma çalışmaları başladı. Ukrayna'da yeni umut genç lider devlet başkanı seçilmişti. Temmuz'da, 21 Temmuz'da erken seçim düzenledi ve büyük bir farkla kazandı. Petro Poroshenko Ukrayna'yı kana bulayan eski devlet başkanı yerine seçildi. Şimdi Rusya ile ilişkileri nasıl dengeleyecekler, ona herkes bakıyor. Ukrayna'yı da işleyeceğiz önümüzdeki dönemde. Evet, bir de Asya'dan vaktim azaldı. Hindistan ve Keşmir meselesinde büyük bir gerilim var, onu belirtelim. Milliyetçi Başbakan Narendra Modi, sağ milliyetçi diyelim, Hindutva hükümeti Jammu Keşmir'in özerkliğini iptal etti. Ta bu 1947'lerden kalma bölünme sırasında Britanya çekip giderken sömürge gücü olarak ortalığı da epey karıştırmıştı. Pakistan, Hindistan olarak aslında aynı soydan gelen insanlar bölünmüşlerdi dinlerine göre, Hindu ve Müslüman şeklinde. Bu Keşmir'in nüfusunun çoğunluğu aslında Jammu'da değil, Keşmir tarafında Müslümanlardan oluşuyor ama oranın mihracesi Hindistan'da kalmayı, daha doğrusu bağımsız olmayı ama bir şekilde Hindistan'a bağlanmayı kabul etmişti. O zamandan bu zamana bir özerk statüsü var. İşte onu iptal etti. Hakikaten Asya'nın iki nükleer gücü Hindistan, Pakistan. Pakistan tabii bu işe müdahil, Müslümanlık üzerinden müdahil ama Şiiler de var bu arada orada Keşmir'de çok sayıda. Oranlara azımsanacak kadar değil. 120'ye yakın bildiğim kadarıyla, 17-20. Hindistan diyor ki bizim kendi iç işimiz, sizi ilgilendirmez. Ama tabii bir de Azadi Keşmir var. Keşmir de bölündüğü için Jammu Keşmir, Azadi Keşmir olarak anılıyor. Orada bir gürültü var. Bu hafta buna da bakmaya çalışacağız. Çünkü Keşmir sorunu Pakistan'da nükleer silahlı güç dediğim gibi, Hindistan'da öyle, yeni bir savaş çıkar mı diye herkesi kaygılandıracak cinsten bir şey. Ve son olarak Asya'dan Hong Kong. Hakikaten yeni soğuk savaş, Amerika'nın, Trump yönetiminin Çin'le ticaret savaşları eşliğinde aslında Çin'in dünyaya açılan penceresi uzun yıllar Britanya kontrolünde kalmış ve 97'de Çin'e devredilmişti, ülkeye geri dönmüştü. Ama tabii nüfusunun karakteri ve kimliği değişti. İşte orada protesto gösterileri başladı ve daha önce de aslında şemsiyeli protestolar vardı, şemsiye devrimi vardı 2014'ten itibaren. Hong Kong yöneticisi tam olarak demokrasi taleplerini karşılayamıyor, Çin'in sistemi icabı karşılayamıyor ve gerilim kaçınılmaz oluyor. Bu sefer biraz daha şiddetli. İşin içerisinde Amerika'da bir takım lobilerin de parmağının bulunduğu National Endowment gibi ve Çin'i Hong Kong'dan vurmaya çalıştıkları yolunda Çin tarafında bir takım algılar var. Bu arada protestocular çok şiddete başvuruyorlar. Ağustos ayında hakikaten yani sadece kent protestoları, Molotov kokteylleri değil, sıradan yoldan geçen insanlara, bu arada Çinlilerin bir takım çeteler tuttukları, Çin yönetiminin çeteler tuttuğu da söyleniyor. Belki onlar da böyle bir şey devreye sokmuş olabilirler ama hakikaten şiddet yüklü protestolar diyebiliriz. Nereye varacak bu protestolar, hep beraber göreceğiz. Ve uzattım yine ama Çin'den sonra bir de Latin Amerika'da, ben size vaktiyle anlatmıştım, Kolombiya'da FARC Marksist Kolombiya devrimci silahlı güçleri yeniden silahlanma çağrısı yaptılar. Üst düzey yöneticileri hakkında tutuklama kararları verildi. 9 gerilla operasyon düzenlendi. Yani aslında Kolombiya'da barış, açıkçası ben de umarım böyle olmaz diyordum ama barış süreci bitmeye yüz tutmuş gözüküyor. Çok şaşalı bir biçimde özellikle liberallerin yaşasın barış geldi Kolombiya'ya dedikleri aslında FARC'ın yok edilmesi, solun yok edilmesini içeren bir barıştı. Ve bu arada Kolombiya'nın sağcı ahalisi de bunu çok benimsemedi. Zaten referandumu da reddetmişlerdi. Ona rağmen geçirildi ve çok uzun ömürlü olmadığını görüyoruz. Böyle de bir gelişme Latin Amerika'dan anlattıktan sonra bir ara verelim Roger Waters'tan. Bugün çünkü bir de Roger Waters'ın bir haberi var. Wikileaks'in kurucusu Julian Assange onunla dayanışma için bir mini konser verecekmiş. Serbest bırakılması çağrıları kampanyaları var. Tabii Amerikan hükümet yazışmalarını yayınladığından beri hedefte Julian Assange. Ekvador elçiliğinden zorla çıkartılmıştı. Kimse de hakkını savunmuyor. Onun için Roger Waters'tan bir şarkıyla başlayalım. Wait for Her'le başlayalım. Bir ara verelim. Birazdan Profesör Hasan Ünal'la birlikte stüdyoda olacağız. YouTube kanalımızdan da bizi izleyebilirsiniz. Bizden ayrılmayın. On a pool around the evening among the perfumed roses wait for her with the patience of a pack horse loaded for the mountains like a stoic noble prince wait for her with seven pillows laid out on the stair the scent of woman's incense fills the air be calm and wait for her and do not flush the sparrows nesting in the braids all along the barricades wait for her and if she comes so wait for her and if she comes late
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
ve Asya'dan başlıklarımız
biraz
var.
Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Öncesi İsrail yönetimi İran'da 19 Mayıs'ta.
Biraz da Fransa seçimlerine.
Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Stüdyomuzda Profesör Hasan Ünal var. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Hocam, bu senenin yeni yayın dönemi daha başlamadı. Başlayacak. Ben gizgahları yapıyorum. İlk yayınını sizinle yapıyoruz ve şimdi çok sıcak da bir yaz geçti Türk dış politikası açısından. Ben de göya izin yaptım ama izin boyunca sürekli gözüm gelişmelerdeydi. Temmuz ayının ortasında S-400, Türkiye'ye, evet, S-400'lerin gelmesiyle başladı ve sonra Temmuz sonunda ve Ağustos başında Amerika Birleşik Devletleri ile bir mutabakat, Suriye'nin kuzey doğusuna yönelik güvenli bölge mutabakatı ve Ağustos sonunda da bu sefer Han Şeyhun üzerinden İdlib dosyası açıldı. Şimdi Türkiye'nin bir dengeleme siyaseti var ki hala da bu gelişmelerle devam ettiğini anlıyoruz. Cumhurbaşkanı bir Amerikalılarla anlaşma imzalıyor, bir dönüyor Rusya'yla hem savunma ürünü alımı üzerinden pazarlık yürütüyor, hem de şimdi Fırat'ın batısıyla ilgili, İdlib'le ilgili sıkıntılar var. Öncelikle bu dengeleme politikası artık çok şey olmadı mı? Böyle hani ülkelerin bir sonra atacağı adımı normalde kestirmemek daha değerli bir şey olur değil mi? Yani Amerikalılar, evet, acaba şimdi Suriye'nin kuzeyinde ne yapacaklar diye biz akıl yürütmeye çalışıyoruz. Ya da Ruslar acaba İdlib'de ne yapacaklar diye. Türkiye açısından bu izlenen dengeleme politikası hakikaten bir takım kazanımlar da getirmiş gibi gözüküyor. Kendine alan açmak anlamında. Ama öte yandan da her seferinde zaten Türkiye'nin Amerika ile sıkışınca bir Rusya'ya gideceği, S-400 olmasa onun yerine Su-57 olacak. Yani çok öngörülebilir hale gelmedi mi bu dengeleme işi? Nasıl görüyorsunuz siz?
Şimdi dengelemenin bir tarafı fena gitmiyor. Hı hı. Yani bir defa Rusya ile ilişkiler geliştiriliyor. Hı hı. İki komşu ülke, çok büyük ticaret hacmi var. Bu ticaret hacmine ilaveten son yıllarda siyasi konularda işbirliği yapılıyor. Bölgesel konularda, hı hı, ülkeler birbirlerine danışıyor, birbirlerine yakın politikalar izlemeye çalışıyor. Artı buna son bir boyut eklendi, askeri işbirliği. Hı. Bu askeri işbirliğinin de devamında fayda var. Çünkü Rusya bu alanda dünyanın en iyi silahlarını falan yapan bir ülke. Hı hı. Rus silahlarının Amerikan silahlarından geri olmadığını, belki çok daha iyi olduğunu bazı alanlarda Suriye krizinde, hı hı, savaşında da gördük. Ayrıca Rusya bu alanda çok daha istekli Türkiye'ye karşı. Ne bileyim, Su-57'leri beraber üretelim. Şimdi bu ne demek? Amerika'nın bize dönüp ya şu F-35'leri Ankara'da üretelim. Hı hı.
Bunun çok gerçekçi mi peki sizce?
Bence gerçekçi.
Daha Rus ordusu için bile şey yapılmadı yani.
Bence gerçekçi
yani.
Yapılabilir. Çok. Yani mesela S-500'leri de aynı şekilde söylüyorlar. Birçok şeyi beraber yapabiliriz diyorlar. Şimdi Türkiye işin doğrusu kendi milli muharip uçağını üretme yönünde de adımlar atabilir.
TFX,
o daha iyi olabilir. İyi bir fikir olabilir. Veya bir ara çözüm olarak Sukhoi-57'lere yönelebilir. Ondan sonra paralel olarak şeyi de üretebilir, geliştirme, hı hı, yönünde adımlar atabilir. Neyse, yani bu teknik askeri bir konu.
Evet.
Dolayısıyla buna uzmanlar karar verecektir ama Rusya'nın bu konuda çok Amerika'ya göre istekli olduğu, hı hı, çok açık bir şey. Biz Amerika'yı ta 1952 yılından beri tanıyoruz ve bu özellikle silahlar konusunda garip böyle sınırlamalar, ambargolar vesaireler yaşatır bize. Ve bir bıkkınlık var aramızda da, yani giderek bir güvensizliğe dönüşmüşlük var. PYD'ye destek vermesi, Türkiye'nin dış politikasındaki önemli konuları görmezden gelmesi veya Türkiye'nin aleyhine denilebilecek pozisyonlarda ısrar etmesi falan Türkiye'yi rahatsız etmiş durumda. Dolayısıyla çok kutupluluğa evrilen bir dünyada Türkiye'nin Rusya ile bu tür ilişkiler, hı hı, kurması, geliştirmesi yerinde bir şey. Hı hı. Burada dengede bir sorun yok yani. Yalnız buradaki dengede şunu da yapmak lazım. Amerika ile ideolojik bir savaşa tutuşmadan bunu yapmak, hı hı, lazım. Buna hiç gerek yok. Mesela İsrail ile ideolojik bir savaşa tutuşmadan bunu yapmak lazım.
Nasıl hatta olacak hocam peki? Yani siz NATO kulübünün üyesisiniz ama
çok kolay.
NATO Rusya'ya karşı hala da o şekilde.
Mesela
Polonya'ya Doğu Avrupa'ya yayılma üzerinden bir takım. Gerçi Batı Avrupa'da çatlakları var falan filan. Almanya üzerinden var ama sonuç itibariyle bir savunma kulübü. Ve hasım bellediği de belli. Siz şimdi ondan çıkıp öbürüne...
Çıkmıyoruz. Ha. NATO'dayız. Hı. Biz diyeceğiz ki aslında şunu da tartışmaya açmamız lazım. Mesela NATO'ya Amerika bir takım şeyle tasarlar geçiyor, getiriyor ve oradan pat pat pat geçiyor. Mesela bunların çoğu da Rusya'nın canını sıkan tasarlar. Evet. Mesela şu da bir sonraki adımda gündeme getirilebilir Amerika'ya. Eğer Amerika ile ilişkilerimizde Amerikan tarafından kaynaklanan anlayışsızlık devam eder, yaptırımlara vesaireye dönüşürse şunu da diyebiliriz. Deriz ki kardeşim siz niye bu Rusya'ya taktınız? Mesela Rusya'yı ben düşman algılamıyorum. Benim çok yakın bir komşum, çok kapsamlı işbirliği yapıyorum. Ve bu adamlarla kapsamlı işbirliği de yapılabilir. Belki NATO'nun genişletilmesi zaten yanlıştı. Yani Rusları da anlamamız lazım. Niye biz bunları kafadan bodoslama karşımıza alıyoruz? Yani niye Polonya'nın bilmem kimin kaprisleriyle bu böyle gidiyor? Bu nereye kadar gidecek? Yani Ukrayna'nın NATO üyesi mi yapacağız? Gürcistan'ın NATO üyesi mi yapacağız? Komik olmayın demek lazım. Belki oraya da gelecek. Anlatabildim mi? Ha yani şimdi Rusya'yla kavga etmenin Amerika'ya da bir faydası olduğunu düşünmüyorum. Yani
Trump da öyle galiba biraz hocam.
Trump akıllıca söylüyor ama Amerikan derin devletini yanına çekemiyor bu konuda yani. Esas Çin'i dengelemesi lazım. Oraya yoğunlaşmak yerine gidiyor. Herkesle kavga eden bir Amerikan devleti var. Şu anda Amerikan devleti işte Çin'i de karşısına almış durumda. Rusya'yı da karşısına almış durumda. Avrupa Birliği'ni de karşısına almış durumda. Bölgede mesela İran'ı Türkiye'yi de karşısına almış durumda. Ha, bu herkesle aynı anda kavga etme politikasının sadece Türkiye'ye has olduğunu zannediyorum. Meğerse bulaşıcı yani. Evet. Yani Amerika'da da var. Evet.
Peki hocam şimdi Suriye'ye çekersek tekrar. Şimdi tabii bir takım sıkıntılar da yok değil. Yani şimdi Rusya'yla da şimdi ideolojik olmamaktan bahsediyoruz ama... Şimdi İdlib'de inatla oradaki cihatçı gruplar üzerinden bir oyun kuruldu vaktiyle. Evet. Amerika ile birlikte kuruldu. Yani değil mi? Yani Amerikalılar, Amerikan silahları var ellerinde. TOW'lar var mesela Amerikan yapımı.
Şimdi, o bölümüne...
Evet, yani bu tabii işte demokrasi götürme, halk isyanı falan diye sunuldu. Ama şimdi artık biraz anlaşıldı bunca zaman geçtikten sonra ortada mecbur kalan bir... halk var. Tabii ki bir kısmı destekliyordur o tarz düşünceleri. Şeriatla yönetilen bir İdlib'de bir yapı var. Epey uzun zamandır. Ve onları koruyan militan bir yapı var. Şimdi bu yaz tabii bu Rusya'ya bakarken birdenbire şunu söyleyenler de haklı çıktı. Tamam, Rusya'sı askeri işbirliği Türkiye ile elbette yapar, en yakın komşusu, her açıdan işbirliğini ister. Ama sonuç itibariyle Suriye politikası belli. İdlib daha önemli bir şey çünkü ülkenin egemenliği ve birliğini muhafaza etme ilkesel bir duruş. Ya Türkiye'deki galiba biraz şöyle algılanıyor. Biraz böyle bir yeni Osmanlıcılık, biraz böyle bir oraları da olabilir, buraları da olabilir. O halk da bizi istiyor zaten falan. Hani bu tabii söylemlerden kaynaklanıyor kimi zaman gündeme gelen. Burada ideolojik bir sıkıntı var ve Han Şeyhun'da patladı. 19'unda Suriye ordusu ele geçirdi, kendi toprağı, bir şey de diyemiyorsun. 23'ünde telefon konuşması yapılabildi 4 gün sonra. Sonra fuara gidildi ve oradan Putin'in konuşmasına baktığımız zaman net bir biçimde görüyoruz. Terör yatağının kurutulması var. Bu Cumhurbaşkanı da diyor ki çok da İdlib'de istediğimiz gerçekleşmiş değil diyor. Nasıl olacak Rusya ile bu konuda, Rusya'ya geri adım attırılabilir mi İdlib meselesine? Şimdi, ne yapması lazım Türkiye'nin bu konuyu çözmesi için?
Ne yapması lazımı sorarsanız fikir çok ama Türkiye'ye yaptırabilmek zor.
Evet. Niye şimdi, hocam ya? Nedir
şöyle,
yani?
Ben anlayamadım. Mesela İdlib'e bizim, İdlib'deki bizim de terörist diye tanımladığımız gruplara bir borcumuz mu var? Bizim bunları koruma mecburiyetimiz mi var? Yani bizim geçen yıl Rusya ile imzaladığımız Soçi mutabakatı işlemedi, çöktü.
Evet.
Biz o bölgeyi büyük ölçüde teröristlerden temizleyecektik. Nasıl yapacaktık bilmiyorum. Türkiye'nin adını silahlı muhalif koyduğu gruplar oralarda hakim olacaklardı. Tam tersine bu terörist gruplar onları ezdiler ve İdlib'in tamamına hakim oldular neredeyse. Ve Rusya'yı da Suriye'yi de oralardan yaptıkları saldırılarla rahatsız ediyorlar. Ve dolayısıyla Suriye ordusunun karşılık vermesi lazım. Bir de Suriye ordusu açısından şöyle bir sıkıntı var. Suriye ordusu bütün yığınağını oraya getirdi, yaptı. Ve orada bekliyor şimdi. Türkiye'nin bu mutabakatı yüzünden bir yıldır Suriye başka yerlere bir şey yapamıyor. Şimdi biz İdlib'deki mevcut durum niye devam etsin istiyoruz bir, ne kadar devam etmesini istiyoruz iki.
Çavuşoğlu diyor ki Dışişleri Bakanımız, yani ordumuz çekilir ama siyasi çözümden sonra. Yani şimdi Ankara şunu mu demek istiyor, kendi istemediği bir siyasi çözüm olursa çekilmeyecek mi Türkiye?
Peki o zaman şu soruyu sorayım. Şimdi Suriye'nin milli üniter bir devlet yapısı var. Biz siyasi çözümden neyi anlıyoruz? Size bir örnek daha vereyim. Vaktiyle bize PKK ile mücadele konusunda bir sürü akıl veriliyordu, siyasi çözüm bulun diye. Biz bunları elimizin tersiyle ittik. Biz terör örgütüne karşı askeri mücadelede başarılı olamayacak bir ülke miyiz dedik. Biz bunları ezeriz dedik. Ezdik de, yaptık da.
Suriye de aynısını mı yapıyor?
Suriye'ye bunu niye yaptırmıyoruz? İki, şimdi eğer bir milli üniter yapıya sahip Suriye'yi beğenmiyorsak, ki siyasi çözüm istiyorsak bu o anlama gelir, o zaman Suriye'nin federalleşmesini istiyoruz.
O zaman peki, Amerikalı, Amerika'ya aynı pozisyonda.
Evet, o zaman mi? Ama daha şimdi bam teline gelelim. O da şu, o zaman PYD'nin orada devletleşmesine nasıl engel olacağız? PYD, yani eğer biz mesela ÖSO için otonom bölgeler istiyorsak, o zaman PYD'de geniş bir otonomi olacak. Alır. Evet. O zaman biz niye PYD'ye karşı mücadele ediyoruz, ya da o zaman zaten etmiyoruz da Bu mücadele lafta mı kalıyor? Yani bu soruların cevabının verilmesi lazım. Bana sorarsanız en iyi Suriye mevcut milli üniter yapıdaki Suriye'dir. Bizim buna destek vermemiz lazım. Rusya ile ilişkilerimizdeki çıban başı da burada. Şimdi Rusya Suriye'nin toprak bütünlüğüne gerçek anlamda destek veriyor. Destek vermenin ötesinde bunun için savaşıyor alanda. Biz ise toprak bütünlüğünü sadece konuşuyoruz. Ama öyle şeyler söylüyor ve yapıyoruz ki buradan şöyle bir şey çıkıyor. Sanki Türkiye Suriye'nin federalleşmesini istiyor.
O zaman Amerika ile aynı pozisyonda duruyor.
Evet, o zaman Amerika ile zaten niye kavga ediyoruz? Yani o zaman PYD bırakın Fırat'ın doğusunu alsın. Veya haritasını küçültmek için konuşalım. Belki de zaten bunu mu istiyoruz, bu güvenlikli bölge falan diyerek.
Evet, onu soracağım. En son bir uzlaşma çıktı gibi gözüküyor. Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarına da ben baktım. 30 Ağustos'tan beri aslında sürekli konuşma, mesajlar veriyor. Sanki 7 Ağustos'ta açıklanan ortak mutabakat, işte müşterek harekat merkezi ile başlayan barış koridoru dediğimiz yer, sanki böyle belli nüfus, Arap nüfusun olduğu yerlerde böyle bir 30-40 kilometre gidebilen kırsal bölgelerde, yani nasıl diyeyim, yerleşim olmayan yerlerde gidebilen, ama olan yerlerde hop 5 kilometreye, hop hadi Amerikalılar da var bir kısmında 14 kilometreye, yani böyle yekpare bir 40 kilometre falan değil de böyle hani Tel Abyad'dı, Kobani, o bölgelerde böyle giren sonra çıkan falan bir yer olacakmış gibi. Böyle ileride artık ne olursa, nasıl bir paylaşım yapılırsa ona, öyle bir şey mi? Ya da şöyle sorayım. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ile bu güvenli bölge olarak silme, Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi 40 kilometre derinlikte bir şey alabilir mi? Alması ne anlama gelir? Türkiye, Suriye topraklarından içeride 40 kilometre alanı zapt edip de ne yapacak? Nasıl bir strateji
en
bu?
En güzel soruyu sordunuz. Bakın, 40 değil 50 kilometre bir alanı aldı. Girdik. Oradaki yerleşim yerleri de bizim kontrolümüzde. Nüfus değişti. Yani Aynel Arap, Kobani'nin nüfusu başka yere gitti filan. Bu 50 kilometrenin ötesinde de yine PYD bizim komşumuz. Ne anladık?
Onu yapabilirler mi? Orada bir de Kürtler de yaşıyor. Sadece Araplar değil yani.
Hayır, yani diyelim ki yani. Hayır, yani bunu yaptık. Hani böyle ne, bilgisayar oyunu gibi.
Ne olacak hakikaten?
Bilgisayar oyunu gibi yaptık falan. Evet, sonuçta ne oldu? PYD gene komşumuz. Oysa bizim derdimiz ne? Biz diyoruz ki kardeşim, PYD burada olmamalı, olmayacak. Bu doğru bir politika.
Uzlaşmak daha iyi değil mi bu durumda mesela Amerikalılar? Peki bir şey soracağım. Bunun yeni bir, bu güvenlikli bölge meselesi üzerinden içeride de yeni bir çözüm süreciyle yine Türkiye'nin sınırlarını başka bir çerçevede genişletmek gibi bir strateji olamaz mı bunun
arkasında?
Şimdi
zaman zaman bazı bakanların filan açıklaması, işte efendim bu bize gelen sığınmacılar unutmayın ki misak-ı milliye dahil topraklardan geldi falan gibi, aslında uluslararası ilişkilerin ruhuna aykırı açıklamalar yaptıklarını görüyoruz, duruyoruz. Ama o belki bakanların bu konuları bilmemesinden kaynaklanıyor. Hı-hı. Aslında her bakanın böyle de bir açıklama yapması mecburiyeti yok. Fakat öbür tarafa gelirsek, uzlaşma dediniz. Bence uzlaşmaya ihtiyaç var burada. Ama Hı-hı. Amerika'dan ziyade Suriye devletiyle uzlaşmaya Hı-hı. ihtiyaç var. Şimdi birinci uzlaşma şu. Suriye ile uzlaşılmalı ki bir İdlib uzlaşması çıkmalı ortaya. Hı hı. Ve o da benim görüşüm şu. İdlib'de biz demeliyiz ki arkadaş, burası senin toprağın, gel burayı teröristlerden temizle. Tamam, ben bunu Soçi mutabakatıyla yapmaya çalıştım, olmadı. Sana lojistik destek vereyim. Hı hı. Biz de o İdlib'den neden korkuyoruz? Eğer korkumuz buradan bir mülteci akını olacaksa evet. sınırlarımızı silahlı kuvvetlerimiz tutsun. Suriye'ye ve Rusya'ya bu konuda lojistik destek sağlasın. Onlar da operasyonu yapsın. Burası
sivilleri kurtarsınlar. Suriye'nin tabii, cihatçıları yok etsinler.
Evet, koridorlar Suriye'nin içine açılsın
daha
falan filan.
Daha önce de koridor açmışlardı. Ha, insani aynen. koridor.
Bunlar evet. yapılsın. İki, biz Suriye'ye diyelim ki kardeşim, benim kontrol ettiğim Fırat Kalkanı'yla ve Afrin harekatlarıyla toprakları da sana devredeyim. Sen buraya Hı-hı. gel. İşte kaymakam tayin et, bilmem doktor tayin et, öğretmen tayin et, şunu tayin et, bunu tayin et, buraya gümrük memurları tayin et, burada yapılan sınır ticareti resmi belgelere dönüşsün. Hı hı. Patates alınıyorsa, zeytinyağı alınıyorsa bunun kim alıyor, hangi şirket alıyor, kime satıyor, bunlar bilinsin. Anlatabildim hı hı. mi? Ha, resmi yapalım çünkü yarın bunlar uluslararası mahkemelerde hı hı. dava konusu olur ve daha önemlisi şu, Fırat'ın doğusunda da işbirliği yapalım.
Evet.
Ha, bunu yaptığımız
ama Amerika
zaman...
Amerika duruyor hocam, Amerika'yı ne yapacağız?
Hayır, Amerika şu, Amerika ve PYD'nin en büyük varsayımı şu, onların ikisi de diyor ki bu dünya tersine dönmeye başlasa bile Türkiye bu Suriye hükümetiyle gidip uzlaşmaz. Hı-hı. Şimdi siz bu kozu verirseniz karşınıza, hani öngörülebilirlikle başladınız ya, şimdi biz bu öngörülebilirliği vermiş durumdayız karşı tarafa. Yani biz Suriye ile anlaşmayız. Suriye ile anlaşmazsak o zaman Amerika'nın ve PYD'nin bize karşı geliştirdiği siyaset seçeneği güçlü bir zeminde oturuyor. Hı hı. Ama biz Suriye ile anlaştığımız zaman, Suriye İdlib'i kendi topraklarına kattığı zaman, yavaş yavaş bizim topraklarımızın transferiyle ilgili biz el sıkıştığımız zaman, hem biz kuzeyden yığınak yapacağız, hem Suriye gelip güneyden ve batıdan yığınak yapacak PYD bölgesine. Şimdi o zaman Amerika'nın önündeki seçenekler azalmaya başlayacak. İlla savaşmaya gerek yok. Psikolojik olarak. Ve ben size bir şey söyleyeyim. Zaten bu zoru gördüğünde PYD kendisi gidip ya da PYD'li olmayan bölge Kürtleri, PYD'li olmayan bölge Kürtleri, Arapları Suriye hükümeti tarafına geçecekler. Hı hı. PYD ortada kalacak. Hı hı. Ha, bu tür seçeneklere yönelip, ama bütün bunları yaparken de Amerika ile ideolojik bir kavgaya tutuşmaya gerek yok.
Hocam nasıl olacak ama Amerika'yı?
Şöyle efendim,
şunu söylüyorum.
Yani, diplomasi bu işte.
Anladım ama yani Amerika'da Orta Doğu'da konuşlanmaya çalışan bir ülke. Ha, tam yani tersine, orada kontrolü elden bırakmak istemiyor ve belli nüfuslarla işbirliği yapıyor.
Bunu yaparak Trump'ın elini güçlendirmiş olacağız.
Ha, Trump çekilme seçeneği.
Kendi derin devletine diyecek ki kardeşim bak, Türkiye ile savaşacağız, bunu mu istiyorsunuz ya diyecek. Hı.
Savaşır mı Amerika Türkiye ile? Şimdi Cumhurbaşkanı diyor ki en son ne demiş? Yani öyle fazla sabrımızı taşırırsanız biz gireriz diyor. 3 hafta, hatta 2-3 hafta sürermiş. Gerçi geçen sene de her bir gece ansızın gelebiliriz diyordu. O mümkün olabilir mi böyle bir şey? Yani
hayır, biz yaparız operasyonu. Biz operasyon
ama
yaparız.
Hava, ama şey de yok. Ne derler? Hava hakimiyeti de yok. Nasıl olacak?
Niye yani o bölgede şimdi şunu düşünelim. Yani ne yapacak? Sonuçta mesela Afrin'i hatırlayalım. Afrin'de Amerika'nın aynen bu tür şeyleri vardı. Yapamazsınız. Ya olur mu böyle şeyle başladı. Sonra yapamazsınız, edemezsiniz, aklınızı başınıza alır
şeklinde. Ruslar hava sahasını açtılar hocam orada.
Açtılar. Gene yani o bölgedeki hava sahasını da açarlar. Yani operasyon yine yapılır. Ama şunu benim görüşüm operasyon hükümeti... yapmaktan ziyade bakın. Tek taraflı operasyon yapmaktan ziyade Suriye ile anlaşarak...
Anladım.
O bölge üzerinde baskı kurmak daha iyi bir siyaset.
Siyaset, evet.
Çünkü bunu yaptığımızda Irak hükümeti de gelecek burada şeye. Hı hı. Aynı potaya.
Ama biz Irak'ın içinde de operasyon yapıyoruz. Hep başka ülkelerin topraklarında
ama
operasyon yapıyoruz.
Ama Irak içindeki operasyonlar doğru ve hı hı. Irak merkezi hükümetiyle koordineli yürütülüyor. Hı hı. Irak merkezi hükümeti de buna karşı çıkmıyor. Orada yaptığımız şey doğru. Yani bizim dış politikamızın hepsi yanlış, hepsi doğru değil. Hı hı. Yani bir kısmında duygusal şeyler var. İşte Mısır'la kavgamızda, İsrail'le kavgamızda, Suriye'yle kavgamızda. Yüzünden. Bence ihvan yüzünden de değil. Eğer biz ihvancıysak ve İsrail'le ideolojik bir kavgamız varsa, hı hı. o zaman bunun gereğini yapmamız lazım. Niye o zaman İsrail'le bu kadar ticari ilişki içerisindeyiz.
Belki ihvancılık böyle bir şey hocam.
Hayır, peki yani aslında tam ihvancılık nedir ne değildir o da ayrı bir şey. İhvancıların bir kısmı da zaten yeni Mısır yönetimiyle anlaştı.
Sonuçta hocam biz... yani hani ha. işine gelince.
Eğer pragmatikse o zaman benim dediğime gelmeleri lazım. Okay. Yani hiçbir mantığa şey yapmıyor. Bence evet. büyük bir kısmı duygusallıktan kaynaklanıyor. Evet. Şimdi tıpkı sizin ve hani böyle yeni yayın dönemleriniz falan gibi inşallah Türk dış politikasında yeni bir dönemi başlar Eylül ayıyla evet. ve bütün dış politikayı bir gözden geçirirler. Yani birçok yerinden artık ne dolduruyorsunuz doluyor, ne boşaltıyorsunuz boşalıyor. Dolayısıyla bunu bir elden geçirmek lazım, gözden geçirmek lazım. Bunun tam zamanı.
Peki hocam. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Stüdyomuza geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Gerçi yayın yeni yayın dönemi birkaç gün sonra başlayacak ama olsun biz Eylül başında hemen sizinle başlamış olduk. Roger Waters'tan The Last Refugee ile veda edelim bugün size. Profesör Hasan Ünal kırmadı bizi stüdyoya geldi ilk yayınımız için. Daha kendisiyle çok konuşacağız. Eksen'de önümüzdeki dönemde yine gelişmeleri beraber yorumlayacağız. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tree skies show me the shy slow smile you keep hidden by warm brown eyes catch the sweet hover of lips just barely apart and wonder at love's sweet ache and the wild beat of my heart oh rhapsody
Türkiye'nin 24 Haziran'la birlikte bırakın bir hükümet değişikliğini, bir sistem, bir rejim değişikliğine gittiğini ve bu arada zaten en az 2 senedir ben geliyorum diyen bir kriz olduğunu gören Amerika'nın Türkiye'yi en zayıf anlarından birinde yakaladığını düşünüyorum.
Bu sefer çok önemli bir sözleşme imzalandı sığınmacılar konusunda. Trump onu da imzalamadı.
Bu olay Suudi Arabistan tarihinde de Orta Doğu tarihinde de çok önemli bir dönüm noktasını oluşturacak.
Suriye S-300 konuşlandırma kararı Suriye Savaşı'nda önemli bir askeri aşamaya işaret ediyor.
Türkiye'de bu kararın verilmesinden öncesinde de piyasalar var. Önceden sanki deprem uyarı sistemi gibi sonuçları bir satın almaya başlıyor.
Arap dünyasında iki grup oluştu diyebiliriz. Bir tarafta işte Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler. Bir tarafta da Katar'ı, işte Türkiye'yi görebiliyoruz.
Senato'yu ve Temsilciler Meclisi'nin çoğunluğunu Cumhuriyetçilerin kaybetmesi söz konusu olabilecek. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti Trump'a neredeyse bir hediye verdi.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da RSFM'de.